Değerli dinleyenler, bugün mikrofonumuzun diğer ucunda bundan yaklaşık 10 yıl kadar önce Avustralya'ya gelmiş, maraton koşusuna katılmış, Türkiye'nin görme engelli ilk dağcısı ve maraton koşucusu olarak tanınan milli sporcu Necdet Turhan'la birlikteyiz. Necdet Bey, merhaba.
Merhabalar. Bizi dinleyen herkese merhabalar. Avustralya'daki Türk toplumuna merhabalar.
5 kıtada 5 maraton ve 5 zirve projesinin finalini gerçekleştirmek üzere Avustralya'ya geliyorsunuz. Bundan önce 4 tırmanış yaptınız. 2002'de Ağrı Dağı, 2008'de Kilimanjaro, 2010'da Mont Blanc ve 2014'te Colorado'daki Sherman Dağı. Ve şimdi de Mount Kosciuszko'ya tırmanmak üzere Avustralya'ya geldiniz. Kosciuszko Dağı'na tırmanmak üzere. 2002 New York Maratonu, 2004 Atina Klasik Maratonu, 2005 Japonya Dünya Körler Maratonu, 2006 Sydney Maratonu ve 2007 Mısır Luxor Maratonu. Önümüzdeki günlerde Avustralya'da olacaksınız. 4 ve 7 Mart tarihlerinde ulaşmayı planlıyorsunuz değil mi Kosciuszko'ya?
Evet. Sizin de özetlediğiniz gibi benim 2002'de başlattığım bir süreç bu. 2002 yılında ilk kez New York Maratonu'nu koşmuştum. Akabinde Türkiye'ye geldiğimde 5 kıtada 5 maraton koşma, 5'te daha tırmanma kararı aldım.
Ben neden bu kararı aldınız? Böyle bir karar almanıza neden neydi?
Böyle bir karar almama neden? Asya'yı biraz gerilere çekmek lazım. Spor yapmam, dağlara gitmem bir miktar. Türkiye'de engellilerin de pek çok şeyi başarabileceklerini kamuoyuna lanse etmekle ilgili bir konu. Yeri geldiğinde hep söylüyorum, ben ODTÜ'lüyüm. ODTÜ'den şeref öğrencisi olarak mezun oldum 1994 yılında. Ama ilk başvurum olan fabrikada diplomam uygun bir yerde değildi. Telefon santralinde çalıştırıldım. Diplomam üzerinden değerlendirilmedim. Görme engelli olduğum için fiziki durumu uygun bir yere yönlendirildim. Ve bu bende tabii doğal olarak rahatsızlık yarattı. Dağcılığım vardı zaten ODTÜ'den. Akabinde dağlara gittiğimde engeller de başarabilir diye pankartlar götürmeye başladım. Bir süre sonra zaten istifa ettim. 1,5 yıl çalıştım o fabrikada. Yani topluma engellerin de üretebileceklerini göstermek gibi bir muradım vardı çok öncesinde. Ve bunu gittiğim dağlarda açtığım pankartlarla deklare etmeye başladım. Ve ardından 2002 yılında Amerika'ya gitmem gündeme geldi. İlk kez Türkiye'den görme engelli atlet olarak Amerika'ya, Türkiye Görme Engelliler Spor Federasyonu tarafından gönderildim. Tabii o şey devam ediyor bir taraftan. Yani bizlerin üretken olabileceği, bir takım şeyleri başarabileceği anlamında o yüreğimdeki muradım devam ediyor. Büyük bir coşkuyla koştum New York Maratonu ve Türkiye'ye geldiğimde, yalnız burada şöyle bir şey var. Bu 5 kıtada 5 maraton koşayım, 5'e zirveye çıkayım düşüncem. Bursa Atatürk Stadyumu'nda koşuyorum. Yüreğimin coşkusuyla oluştu bu karar. Böyle içsel bir diyalog halinde dedim, ben ilk kez maraton koştum Amerika'da, ilk kez 40 kilometre koştum. Dedim maraton koşulabilir bir şeymiş, dağları zaten biliyorum. O halde neden 5 kıtada 5 maraton koşup 5'te dağa çıkmayayım ve böylece 2002 yılında böyle bir karar aldım.
Ve sonuna geldiniz bu projenizin. Maraton koşularını bitirdiniz, 5 maraton bitti ve 5. zirveye de Avustralya'da çıkacaksınız.
Evet, 5. zirveye de Avustralya'da çıkacağım. Çok mutlu bir son olacak 15 yıllık emek ardından. Bu çıkışı Amerika'daki Türklerin oluşturduğu Bridge to Turkey Derneği bir sosyal proje haline getirdi ve onlar destekliyorlar. Nasıl bir sosyal proje bu? Görme engellere yönelik Türkiye'deki görme engelleri eğitim destek projesi anlamında. Tırmanış vesilesiyle ODTÜ'deki 5 görme engelliye 4'er yıllık burs veriliyor. Türkiye'deki kör okullarına, 16 kör okuluna Türkiye Görme Engelliler Konfederasyonu üzerinden edebiyat kaynak kitaplar dağıtılıyor. Bir de İzmir'de bizim bir kitaplığımız var. Türkiye Görme Özürler Kitaplığı. Onlar da bizler için kabartma yazıyla İngilizce öğrenim setleri basacaklar. Böyle kapsamlı bir proje haline getirildi Bridge to Turkey Derneği. Bu da bana ayrı bir mutluluk veriyor. Yani bir yerde ikili benim yaşadığım mutluluk. Hem 15 yıllık emeğimin finaline gelmiş durumdayım ve bu final Birleşik Türkiye'nin yaptığı bu proje, Türkiye'deki görme engellilere yönelik eğitim projesi nedeniyle daha anlamlı ve güzel bir hale geldi. Benimle birlikte aslında bu 5 kıtada 5 maraton 5 zirve projesinin kahrını çeken, bana destek veren, bilhassa dağlarda birlikte olduğum Nevzat Öntaş ile geleceğim. Nevzat Öntaş, ODTÜ Dağcılık ve Kış Sporları kolu antrenörü, aynı zamanda benim hocam. Tam ekibi Sidney'de teşkil edeceğiz. Türkiye'den Nevzat Öntaş'la geliyorum.
Siz ne zaman görme engelli oldunuz, doğuştan mı yoksa sonradan bir kaza sonucu?
Bir hastalık geçirdim ben. Kornea hastalıkları geçirdim. Akabinde görme engelli oldum.
Kaç yaşındaydınız?
20'li yaşlardaydım.
Birçok kişi böyle bir süreci atlattıktan sonra kendini zor toparlarken veya hayata küserken, siz mücadele azminizi yitirmediniz. Üniversiteye gittiniz ve bu büyük projenin de başlangıcını sonradan yaptınız değil mi?
Görme engelliyken üniversiteye gittim, ODTÜ'ye gittim. Spor yaşamım ODTÜ'de başladı. Yani şu anki 5 kıtada 5 maraton 5 zirve projesinin temelleri altyapı anlamında ODTÜ'de atıldı. Tüm süreçlerimde tabii %100 görme engelliydim. Bana bazen şey soruldu, işte Ankara'da Keçiören'deydi o zaman. Körler Rehabilitasyon Merkezi'ne gitmiştim özel eğitim almak için. Bana sorulan sorulardan bir tane sosyal serviste şuydu. Sonradan görme engelli olanlara yöneltilen klasik bir soru. Şok döneminiz ne kadar sürdü dediler bana. Ben şöyle bir durdum, dedim yok öyle bir dönemim. Yani şok dönemi yaşamadım. Oradaki psikolog şaşırdı bu soruyu bana yönelten. İlginçtir, ben görme engelli olmama karşın şok dönemi ya da depresyon yaşamadım. Sadece şaşkınlık yaşadım. Körlüğümü anlamlandıramıyordum. Şey gibi geliyordu bana, rüya gibi geliyordu.
Yani tamamen mi anki görme engellisiniz? Hiç, tamamen göremiyor
evet,
musunuz?
Tabii hiç ışık hissi de görmüyorum ben. Hiç görmüyorum. Yani nasıl bir haldir çok anlamlandıramıyordum. Ne zaman anlamlandırmaya başladım? İşte Körler Rehabilitasyon Merkezi'ne gittim. Eğitimlerimi aldım. Orada diğer görme engellerle kontağım oldu. Ve yaşam ondan sonra daha böyle kolay hale geldi benim için. Körlüğümü anlamlandırdım diyeyim. Ama şimdi çoğu yerde görme engelli olduğum farkında değilim. Yani bilhassa bildiğim alanlarda. Çünkü artık beyninizde görmeye başlıyorsunuz. Yani çevrenizi beyninizde görmeye başlıyorsunuz zihin fotoğrafları üzerinden. Onun farkında değilim. Çok istisnai durumlar dışında görme engelli olduğumu fark ederim. İşte görme engellik deyince asıl olan da tabii şu. Bunun özel eğitimi neyse onun eğitimini almak. Elden geldiğince özgür bir şekilde yaşama müdahil olmak. Yani ne kadar özgür iseniz, ne kadar bağımsızsanız bir engelli olarak yaşamda o kadar mutlu oluyorsunuz. Ailenizde engelli olmaktan kurtarıyorsunuz. Eğer ki eğitim almayan bir engelliyseniz evde ona buna her şeye muhtaç, sokağa çıkmaya muhtaç. Aileniz de sizinle birlikte o engellinin dramını yaşıyor. Çifte engellik gündeme geliyor. Ben yıllarca Nilüfer Belediyesi'nin engeller alanında çalıştım. Hep aileleri, engelli çocukları bu yönde teşvik etmeye gayret ettim. Yani özel eğitiminizi alın, okulunuza gidin, iş güç sahibi olun. Annelerine, babalarına ve çocuğunuzu evde tutmayın. Muhakkak eğitimlerini alsın, bağımsız olsun, mutlu olsun diye. Yani özetle içinde olduğunuz gerçekliğin gerekleri nelerse, engelliyseniz onun engelli rehabilitasyon hizmetlerini alıp normal diğer vatandaşlar gibi işte yaşamda okulsa okulunuza gideceksiniz, meslek sahibi olacaksınız vesaire. Yaşama müdahil olmak gerekiyor. Ben hasbelkader bunları yapmaya çalıştım.
Ve bunların hepsini önce Türkiye'de yaptınız değil mi? Yurt dışında değil. Türkiye'de
yok,
bu eğitimi aldınız.
Türkiye'de yaptım. Dezavantajlarını da yaşadım. Bakın en geri döneceğim. En baştaki dezavantaj şunu gördüm. Ben oturuyorum. Şeref öğrencisiyim ben. Diplomamla gittim fabrikasına. Beni telefon santraline oturttular. Yani o sosyal bakıştaki ön yargıda değil de bilmiyorlar. Yani model de yoktu o zaman. Model de yoktu böyle görme engeller. İşte sohbet ediyoruz personel müdürü, fabrika müdürüyle. Kendimi anlatıyorum. Beni dinliyorlar sessizce. Fabrika müdürü dedi vallahi Necdet Bey, daha önce böyle bir başvuruyu biz almadık. İşin doğrusu ne yapacağımızı da bilemiyoruz anlamında. Böyle bir dolu sorunlar vardı, yaşadık. Bir bölümü çözüldü bu sorunların. Bir bölümü halen devam ediyor ön yargı anlamında. Ama geçmişe kıyasla şunu ifade edeyim. Daha çok engelli şu anda yaşamın içinde. Yani çalışmak anlamında, üniversite mezunu olmak anlamında. Fakat sorunlar yine devam ediyor.
Dağa çıkarken, maraton koşarken bilmediğiniz ortamlardasınız. Maratonun belki güzergahını önceden bir kontrol ediyorsunuzdur. Belki şansınız olabilirse, fırsatınız olursa. Ama dağa çıkmak için herhalde bunu yapmak kolay değil. Bu durumlarda dağa mesela birinin elinden tutarak mı gidiyorsunuz ya da birisinin rehberliğinde mi gidiyorsunuz? Dediğiniz gibi biraz önce Nevzat Bey'in sayesinde mi çıkıyorsunuz? Yani tek başınıza çıkamayacağınızı düşünerek yanınızda mutlaka bir rehber oluyor.
Tabii, doğru.
Koşuda
doğru
da aynı şekilde bir kılavuz mu oluyor?
Şimdi koşudan başlarsak koşuda kılavuz sporcu diyoruz. Yanımda oluyor benim hemen sağımda. Kısa bir ip tutuyoruz. 35-40 santim civarında kısa bir ip tutuyoruz aramızda. Onun yönlendiriciliğiyle koşuyorum. Dağda ise bir çan sesi takip ediyorum ben. Yani önde giden arkadaşın çantasına, Nevzat Öntaş'ın çantasına asıyoruz ya da elinde tutuyor. O çan sesini takip ediyorum. Nasıl bir hadise bu? Bu konsantre olursam ve yukarıya doğru çıkışlarda daha rahat takip ediyorum. Bir de elimde, iki elimde birer baton oluyor benim. Bir kayak slalom batonları oluyor iki elimde. Yukarıya doğru o çan sesini daha iyi bir şekilde konsantre olup takip ediyorum. Çok riskli yerlerde tabii doğal olarak sesle yönlendiriyorlar. Yani sesli uyarılar yapıyorlar. Fakat fazla riskli olmayan yerlerde çan sesine konsantre olup devam ediyorum. Tırmanış gerekiyor mesela bir kaya bloğu diyelim, bir kaya duvarı. Çok büyük bir zorluğu yoksa biz ona şey diyoruz, negatif. Yani böyle yatan çok zorlu kaya duvarları. Onlar hariç diğer kaya duvarlarında batonlarımı ellerime takıyorum ve tutamakları bulup tırmanabiliyorum. Yani dağdaki tekniğim öndeki bir arkadaşın, işte Nevzat Öntaş'ın taşıdığı çanı izlemek. Yeri geldiğinde de işte bana uygun yerlerde batonları elime takıp tırmanış yapmak.
Eğitimde zorlandınız mı üniversite eğitiminizde ya da ondan önceki yıllarda?
Zorlandım. Yani zorlandım çünkü ben 1994 mezunuyum. Benim gittiğimde görme engellere yönelik hiçbir olanak yoktu. Genel manada yoktu. Mesela şu anda görme engeller sesli bilgisayar kullanıyorlar. Benim dönemimde yoktu. Braille kabartma kitaplar da yoktu. Bu anlamda zorlandım. Sağ olsun Zergin Pozan okutmanımız benim sıkıntılı olduğum bir gün fark edip yanıma geldi ve benim kayıt cihazımı istedi benden. Onun kasete okuduğu notlarla ben ilk kez ODTÜ hazırlıkta bölüme geçtim. Sonra hep kasetleri okutarak sürdürdüm. Tabii kasetler, önceden müzik kasetleri vardı 60'lık 90'lık. Zor bir şey. Onu okuyacak arkadaş bulacaksınız. İşte tüm kitabı okuyamazlar. Daha çok ders notlarını, iyi not tutan arkadaşları, başarılı arkadaşları ders notlarını okumalarını rica ederdim. Bu manada eğitimde zorlandım. Şu anda mesela görme engellilerin işi daha kolay. Bilgisayarlar var, sesli sistemler var. Zaten o zorlanmam nedeniyle o belediyede işe başladığımda engeller danışma masası sorumlusuydum Bursa Nilüfer Belediyesi'nde. Bilgisayar kullanmaya başlamıştık artık. İlk eğitimi Uludağ Üniversitesi'nde okuyan görme engellileri toparlayıp onlara verdim. Benim yaşadığım zorlukları yaşamasınlar diye.
Sizi kutluyoruz bu kadar büyük aşamalardan ve zorluklardan süzülüp gelip büyük bir projenin de son durağına kadar ulaştınız. Mount Kosciuszko'ya, Kosciuszko Dağı'na çıkacaksınız ve 5 maraton, 5 zirve projesini de böylece tamamlamış olacaksınız. Tekrarlayalım dinleyicilerimiz için 4 ve 7 Mart tarihleri arasında zirveye ulaşmayı planlıyorsunuz.
Evet.
Avustralya'da olacaksınız önümüzdeki
28'i gibi Sydney'e geleceğiz. Şunu da ifade etmem gerekiyor. Yani bu yıllar içinde bu spor çalışmalarım esnasında kendiliğinden ortaya 3 tane slogan çıktı. Bu slogan benim en başta söylediğim gibi engellilerin üretken olabileceğini kamuoyuna göndermek anlamında da bir mesaj içeriyor. Onun dışında doğal akış içinde ortaya çıkan sloganlar bunlar ve ben gittiğim dağlarda onları pankartlara yazdırıp açtım zirvelerde. Bir tanesi engeller aşılmak, sorunlar çözülmek içindir. Diğeri yaşamı sevmek için yürek, başarmak için emek gerek. Son sloganım, birçok kişi bu sloganı seviyor. Engelli arkadaşlar, engelsiz insanlar da var bunların içinde. Dağ göz değil, yürek tırmanır. Bu son sloganımı yazdırdım zaten. Kısmetse Kosta Espo'da da açacağız. Dağ göz değil, yürek tırmanır sloganını. Birçok şeyin özeti aslında bu 15 yıllık spor çalışmam anlamında engelli olarak karşılaştığım sorunlar ve onlara ilişkin tavırlarım anlamında bu üç sloganın şemsiyesi altına giriyor bence.
Kaç yaşındasınız?
59. İnanamıyorum.
Aslında 59 yaşında bir gençsiniz ve 59 yaşında hem maraton koşuyorsunuz hem dağlara tırmanıyorsunuz. Fiziksel olarak güçlüsünüz. Bunu aslında vurgulamakta yarar var. Peki bu zirve yarışını da tırmanışını da bitirdikten sonra proje sona erecek.
Evet,
projeniz sona erecek. Proje sona erdikten sonra yeni bir projeye başlamayı mı düşünüyorsunuz yoksa artık?
Kapasiteme göre yine spor kulvarında kalacağım. Daha kısa mesafeler koşarım büyük olasılıkla. Bir de Türkiye'deki sosyal destek koşulları var. Mesela Türkiye'de bizim bir grubumuz var Adım Adım diye. Türkiye'deki SSK'lar için bağış temelli koşular yapıyor Adım Adım. Büyükçe bir grup. Ben onun da gönüllü üyesiyim. Bir adım adımcı olarak başkalarının yaşamlarına dokunmaya çalışırım. Genel manada. Bir de şey yapmak gerekiyor artık. Yani bir dokümanter, bir çalışma. İşte kitap anlamında, bir belgesel anlamında. Yine kolları sıvayacağız ve çok başarısız olduğum sürece gireceğiz. Serdar Güven'le bir belgesel çalışmamız olacak. Avustralya'dan döndüğümüzde ilk kolları sıvayıp onun yaratmaya çalışacağız. Ama spor kulvarından çıkarsam mutsuz olurum. Kendi gerçekliğime göre biraz belki daha gerilere çekilip doğa gezileri belki olacak ciddi dağcılık etkinlikleri dışında. Önceden 42 koşuyordum. 21'di. 21'i de çektik. Biraz daha kısa mesafeler olacak ama hep bu yaşam tarzı olacak. Ana koordinatlar dışına çıkmak yok.
Sizi bir kez daha kutluyoruz. Başarınızın devamını diliyoruz. Şimdiden Avustralya'ya hoş geldiniz diyoruz. Daha henüz Avustralya'ya ayak basmadınız ama.
Sağ olun. Ben size çok teşekkür ediyorum. Sesimi duyurduğunuz için Avustralya Türk toplumunu ve dinleyen herkese çok sağ olun.